Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Evet, yeni bir oto gündemle yeniden karşınızdayız. Haftalık otomotiv dünyası haberlerini bir araya getirdiğimiz ve sizlere sunduğumuz, sevgili Barış Çankı'ya sunduğumuz haber bülteniyle karşınızdayız. Bir özetle işte yorumlarla karşınızdayız. Tabii ki haberlerin çoğunu sevgili Barış Çankı, donanuber.com'daki diğer editör arkadaşlarımızla beraber hazırlıyor. O yüzden daha çok yorumları, haberleri kendisine alıyoruz. Ben de katkı vermeye çalışıyorum. Diyerekten, evet, bu haftaki önemli gelişmelerden bir tanesi neydi diyerek hemen ilk haber için sana dönüyorum Barış.
Evet abi, selam öncelikle.
Bu arada özür dilerim, sözünü hemen başta kesmek istiyorum. Çünkü Dün güzel bir inceleme çektiniz, onu biliyorum. Heyecanla onu bekliyorum. Bizde çok seyredilen, çok da bizim birlikte yaptığımız bu Chery ilk Türkiye'ye geldiğinde yaptığı lansmanda çektiğimiz, daha sonra da çok soruya da maruz kaldığımız, yani olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda soruya maruz kaldığımız Chery ile ilgili bir dün çekim yaptınız. Çok iyi geçtiğini biliyorum. Müthiş merak ediyorum. Chery'nin Tiggo 7 Pro'sunu incelediniz. Şöyle bize bir ipucu versen de, böyle bir desek ki nasılmış desem sana Tiggo 7 Pro, ona göre de onlara da bir pas versek. O incelemeye pas versek.
Evet, zaten şimdi bu hafta Tiggo 7 Pro'yu incelemekle onunla böyle haşır neşir olarak geçti bir nevi. Hani çok haber tarafında aktif olamadım o yüzden ama mutluyum. Neden mutluyum? Çünkü çok test etmek istiyordum, merak ediyordum. Bu üçlüden ilk elime düşen de Tiggo 7 Pro oldu. Ben aslında böyle 8 Pro ya da Omodo 5'i çok merak ediyordum. Tabii ki bunu da merak ediyorum ama sen şöyle söyleyeyim. Özet olarak ben zaten biz lansmandaki statik incelemede bizi şaşırtmıştı biliyorsun abi. Hani böyle malzeme olarak, şu olarak, bu olarak, ama hani onu böyle kullanmak, yolda beraber bir yerlere gitmek falan böyle.
Tam burada. Konfor
adına.
Daha bir şey söyleme. Bu fragman yeterli.
Evet ama ben beni şaşırttı.
Burası heyecanlı. Şaşırttı. Niye? Olumlu mu, olumsuz mu bilmiyoruz. Bunları nerede göreceğiz? O videoda göreceğiz. Mecburen seni susturmak durumunda kalıyorum. Fragmanı bozma lütfen. Heyecanlı görelim, tamam mı?
Videoda anlattığımız çok şey var zaten.
Eyvallah, tamam. Detaylı, süper, şahane bir inceleme gelecek. Sevgili Mustafa Akkuş'la beraber hazırladığınız çok iyi bir inceleme geleceğine ben eminim, heyecanla bekliyorum. Daha böyle başında sen söze doğru dürüst girmeden özellikle bunu belirtmek istemiştim. Teşekkür ederim. Şimdi bu haftanın ilk haberi, böyle en önemli haberi neydi? Birkaç haberimiz var. Birkaç haberden fazlamız var ama sence en önemli haberi neydi de sen bunu geldin ilk sıraya aldın?
Şöyle, şimdi dikkat çeken bir haber oldu. Son dakika gelişmesi gibi bir şey. Hatta dün gerçekleşti bu. Biz biliyorsun abi, Çinli otomotiv markaları böyle ülkemize gelmeye başlayınca özellikle biz de TOG'la atağa kalkarken hükümet şöyle bir şey yaptı. TOG'u korumak için Çin menşeli elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi getirdi. Hatta bunu biz çok konuşmuştuk. O dönem şey demiştik, sen de hatırlıyorsan. Ya Avrupa bunu sürekli dile getiriyor hiçbir şey yapmıyor ama hani biz Türkiye olarak ilk adımı attık, ilave vergi getirdik. Bakalım hani ne olacak, bu Çinli üreticileri sonuçta kızdıran, onları biraz da küstüren bir gelişme oldu demiştik.
Evet.
Şimdi artık bilmiyorum, hani aklın yolu bir mi denir, nasıl denir? Avrupa'dan böyle bir adıma yönelik hamleler görmeye başladık. Bu tarz şeyler çıkmaya başladı. Çinli otomobil üreticilerine ek vergi getirmeyi düşünüyorlar. Tabii ki bunun artıları var, eksileri var. O Avrupa tarafında bunu özellikle mesela Stellantis CEO'su Carlos Tavares birçok şekilde dile getiriyordu. Hani bunların önünü alamazsak gerçekten ülkemizi işgal edecek bu Çinli otomobiller diye birçok şekilde böyle şikayetini dile getiriyordu. Artık bilmiyorum, hani daha diğer markalar da ses çıkınca böyle bir önlem almak zorunda hissettiler kendilerini diye düşünüyorum. Bakalım ilave vergiyi nasıl uygulayacaklar? Bizim uyguladığımız şekilde mi yapacaklar? Ama büyük ihtimalle artık böyle devlet, biliyorsun, elektrikli otomobilleri bir şekilde sübvanse ediyor. Kullanımı yaygınlaşsın, satışı artsın diye. Büyük ihtimalle Çinli markaları, Çinli otomobilleri bu yardımlardan çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Onları biraz daha geri planda tutmak için Avrupalı üreticileri daha fazla destekleyeceklerdir bu konuda. Biraz işte bize yakın. Biz de burada ilave gümrük vergisi getirdik. Şöyle yaptık, böyle yaptık.
Evet.
Şöyle
buyursunlar.
Bizim için fırsat olabilir. Ben bu konudaki görüşümü bir dile getireyim. Sana da hemen
lütfen.
Şimdi bunların ilave vergi getirmesi şu konuda iyi olabilir. Mesela birçok marka, Çinli marka Avrupa'ya açılmak için Avrupa'da fabrika kurmayı planlıyor. İşte BYD'si olsun, NIO'su olsun, şu olsun, bu olsun, bunları planlıyorlar. Hatta bazıları kurma aşamasında zaten, onu da biliyoruz. Bu henüz plan yapanları belki bir geriye çekip, ya biz acaba hani ne bileyim Avrupa yerine Türkiye ile mi anlaşsak da orada mı kursak? Sonuçta yine Avrupa'ya araç gönderebiliriz tarzında bir düşünceye itebilir ve Türkiye'de fabrika kurabilirler, Türkiye'ye yatırım yapabilirler. Hani bu konuda belki tabii ki bizim yetkililerimiz de bu konuda herhangi bir çalışma yaparsa, bunu buna yönlendirirse üreticileri, belki hani güzel bir şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
İlginç, bence güzel bir şey söyledin. Umarım böyle bir şey işe yarar, ama tabii Çinlileri biz de kendi vergi kararımızdan dolayı kızdırmışken acaba böyle olur mu, onu da çok bilemem, ama en azından gelip burada böyle bir şey yaparsa tabii enteresan olabilir. Ben bu dediğini şuna benzettim. Apple'ın daha önce işte pandemi sırasında bu şarj cihazlarını ve kabloları çıkartması sonucu şeyden çıkarttı. Dedi ki ben kutuda artık bunlar yer almayacak. Çünkü zaten herkeste bu şarj cihazı var ve kablo da var. O yüzden kulaklık ve şarj cihazı olmayacak dedi. Bunu vermemeye başladı. Ve şeyden artık bunlar çıkmamaya başladı. Kutular inceldi. Daha çok tek seferde daha çok gönderim yapabildi. Lojistik açıdan çok tabii kendisi için iyi oldu. Ve tabii ki böyle bakarsan karbon ayak izi açıdan da olumlu oldu. Ama herkes ne dedi? Kıyamet koptu. Dediler ki işte ya gördün mü, işte Apple aldığın zaman böyle sana şarjını da dışarıdan sattırır, şöyle yapar böyle yapar dedi markalar. Hatta karşıt reklamlar çektiler. Ne oldu? Bütün markalar aynı yola geldi. Onlar da içindeki bütün işte adaptörleri genel olarak çıkarttılar. Büyük markalar en azından çıkarttı. Şimdi zaman zaman şey görüyoruz ya, bazısı özellikle gene içinde bıraktığı oluyor. Yani özel bir adaptörle falan verdiği olabiliyor, ama ekseriyete bakarsak hepsi Apple'a uydu eleştirmesine rağmen. Şimdi biz de eleştirdik falan, ama Avrupa'yı demek ki uyuyan devi uyandırıp, ama tabii şimdi şaka bir yana Çin'le ilgili.
Avrupa bizi kıskandı mı diyorsun?
Kıskandı yani vergiden dolayı. Ya adamlar bizden önce vergiyi kesti falan diye. Kıskandı evet. Demek ki. Yani burada tabii aklın yolu bence senin demin söylediğin gibi bir. Yani neden dersen, vaktinde işte olan şeyler, ama şu an dünyada zaten hali hazırda açık bir şekilde Amerika, işte Avrupa ve bir taraftan da Çin, işte Çin paktı gibi diyelim, böyle Rusya-Çin paktı gibi bir şey var. Ve bu ticaret savaşları diye geçen, bizim zaman zaman teknoloji savaşı diye söylediğimiz, ama aslında ticaret savaşının bir göstergesi. Çin hakikaten çok müthiş agresif bir şekilde her alanda ilerliyor. Bunlardan biri otomotiv. Çok net olarak biz her hafta Çin'le ilgili iyi bir şey anlatıyoruz. Bak sen şimdi az önce Cherry'den bahsediyordun. Beni şaşırttı dedin. Nasıl şaşırttığını söylemedik, ama işte az çok insanlar tahmin edebilirler tabii. Dolayısıyla Çinli otomobillerle ilgili vergi yoluyla engellemeye çalışma, bana göre doğru mu? Yani çok mantıklı bir yöntem mi bilemiyorum. Çünkü bu şuna benziyor. Yani bu iyi bir şey varsa bunu böyle vergilendirerek engellemek çok kolay bir iş değil. Ama tabii günün sonunda yani otomobil dediğin şeyin özellikle elektrikli olanlar dışındakiler. Yani Tesla falan alsan servisle, onların kültüründen dolayı servis kültürü yok. Arabayı ne kadar telefon gibi ne kadar az servise getirirsen, yani getirmen gerekmesi, servise getirmesi gerekmesi bir arabanın utanç kaynağı gibi düşünüyorlar. Bir telefonu servise götürüyor musun diyor. Götürmüyorsun, o zaman götürme. Şimdi elektrikli araçlarda bu biraz daha mümkün. Ama benzinli, yani işte içten yanmalı motoru olan araçlarda bu biraz daha zor. Servis gerekiyor. Servis gereken yerde de o şirketin resmi olarak Türkiye'de yer alması veya işte o ülkede yer alması gerekiyor. Vergi dezavantajı varken de gelmezse onu da yapamaz. Dolayısıyla da çok yer alamaz haliyle. Eskiden bu tip bir engelleme bilmiyorum. Mesela hep onu söylüyorum. Vakti zamanında Çin'in versiyonu aslında Japonya. Japonya'da taklit otomobiller yapıyor ilk başta. Sonradan da çok daha iyi otomobiller yapıp aslında piyasaya ele geçiriyor. Şu an Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde Toyota işte bir Japon otomobili diye hiç kimse diyor mu ki şey diye Japon otomobili yapıyorsun. Tabii o büyük ihtimalle işte orada da başka dengeler devreye giriyor. O da Japonya'nın zaten aslında Amerika'ya bir nevi yani Amerikan müttefiki olmasından kaynaklanan bir durum söz konusu olabilir. Hakeza Güney Kore'nin araçlarının engellenmemesi de böyle olabilir. Yoksa o da bakarsan işte uzakta gene bir Asya memleketi. Niçin Çin engelleniyor? Çünkü işte siyasi meseleler. Yani başka bir ton şey de konuşulabilir tabii. Gibi. Biraz uzun yerden aldım ama mecburen böyle olması gerekiyordu. Zannediyorum bu konu artık devam edecek. Böyle şeyleri biz telefonda, arabada, aklına ne geliyorsa göreceğiz büyük ihtimalle. O yüzden de bu sürecek diye tahmin ediyorum. Geçmiş olsun Çin'e.
Bu arada Çin'in ihracatı gerçekten hani çok arttı. Ben geçenlerde bir haber görmüştüm. Yani o kadar çok ki artık deniz aşırı ülkelere bu araçları gönderecek gemi bulamıyorlar. Hani bunun sıkıntısını yaşıyorlar.
Yok artık bay arkadaş.
Böyle bir sıkıntı var yani.
Sen tam da senin söylediğin chart şu an tablo görüntüde. Böyle baktığın zaman 2023'ün ilk 7 ayında diyor ki Çin yeni enerji yani elektrikli otomobillerinin gönderdiği 2022'deki aynı periyoda baktığında iki katından daha fazla ihraç etmiş. Dolayısıyla binler anlamında baktığın zaman da yani hakikaten geçen yılı dövmüş geçmiş gibi görünüyor sadece ilk 6 ayında. Tabii bunda aşağı ilk 7 ayında ama tabii bunda şunun da etkisi var. Elektrikli otomobilleri artık çok daha fazla konuşuyoruz. Yani dünyada da durum böyle yani sadece Çin'de değil. Ama tabii bu şu demek yani ben çok güçlüyüm. Güçlü bir üretim kapasitem var. Tesla bile Çin'de hani üretildiğine göre. Mesela Tesla ne olur? Elon Musk'ın işte yaklaşımı nasıl olur? Bu Apple'ın Hindistan tarafında da üretim olarak bandını oraya da kaydırması... Tesla'nın bakalım o anlamdaki hamleleri nasıl olur onu beraber göreceğiz. Bir takım enteresan hareketler oluyor. Yani teknolojiyi de içeren ama ticareti esas barındıran bir konu söz konusu diyerek bu haberden bir sonraki habere geçelim diyorum. Teşekkür ederim.
Evet, ben de teşekkür ederim. Güzel.
Ne var acaba şimdi sırada? O zaman ben diyorum ki bir yerliden devam edelim. Yerli devam edelim hocam. Evet. Direkt Recep İvedik filminden olacak ama evet.
Ve bir otomobil değil, bu sefer bir otobüsten devam ediyoruz. Gerçi şu anda kendisi yok ama haberi var. TEMSA'dan bir haber. Türkiye'nin ilk şehirler arası hidrojenli otobüsünü üretecek diye bir haberimiz var. Bence güzel bir gelişme. Evet. Sürekli bataryalı elektrikli araçlardan bahsediyoruz ama şimdi günümüzde böyle bataryalar kadar konuşulmasa da hidrojen yakıtlı araçlar da söz konusu. Böyle bir gerçek de var ve alttan alta geliştirilmeye devam ediyor. Bunu geliştiren birçok marka var. Özellikle Toyota, BMW bu konuda atılımlar yapıyor gibi bazı markalar hidrojene devam ediyor. Kaldı ki zaten TEMSA'nın da aslında bu atılımının arkasında biraz da Toyota var. Ondan da bahsedeceğim birazdan.
Tabii. Şimdi
haberimizin konusu TEMSA Portekiz merkezli sıfır emisyonlu otobüs üreticisi Catenobus, tam olarak nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama onunla ortak geliştirme anlaşması imzalamış.
Bence doğru telaffuz.
Evet, hidrojen yakıtıyla çalışan bir şehirler arası otobüs geliştirecekler. Güzel olan ne? Bu otobüsün TEMSA'nın Adana'daki fabrikasında üretilecek olması. Bu ne anlamına geliyor? Hem iş gücünün buradaki fabrikanın aktif bir şekilde böyle bir teknoloji için kullanılacak olması... Hem de bir şekilde bunun bize, çalışanlarımıza know-how olarak döneceğini düşünüyorum. Çünkü hidrojenli teknoloji olarak mesela Toyota'nın teknolojisi kullanılacak burada. Toyota'nın hidrojen teknolojisi böyle bir otobüse entegre edilecek. Daha önceden ben duymuştum haberlerini. Toyota böyle bir hidrojenli otobüs geliştiriyor diye. Büyük ihtimalle o teknolojiyi burada göreceğiz. Dediğim gibi know-how olarak bize geri dönerse... Hem TEMSA adına veya işte diğer markalar adına güzel bir gelişme olur diye düşünüyorum. Bu arada otobüs TEMSA HD platformu üzerine inşa edilecekmiş. Bu bahsettiğim teknoloji de Toyota'nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisi de bu platform üzerine entegre edilecekmiş. Güzel bir gelişme. Bu otobüs 1000 kilometreye kadar menzil seçeneği sunacağı söyleniyor. 1000 kilometre de şehirler arası bir otobüs için gayet güzel bence hidrojenli olarak. Güzel bir menzil olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin abi bu konuda?
Yani tabii bunlar güzel haberler birincisi. Yani hem Adana'da olması zaman zaman konuşuyoruz biliyorsun. Türkiye'nin işte bu anlamda ekonomik anlamda ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Senin de söylediğin gibi haberde de bayağı detaylı bir haber paylaşmışsın. Çok teşekkür ederiz. TEMSA tabii Türkiye'de işte sevdiğimiz bir şirket. Böyle birkaç şirket tabii daha var. Otokar var. Başkaları da var tabii. Bu anlamda hani hem geleceğe uygun araçtan bahsediyoruz, bir taşıttan bahsediyoruz ve Türkiye'de oluşma. O yüzden güzel haber. Benim çok katkım olmayacak diye tahmin ediyorum ama bu sevindiğim bir haber oldu. Böyle yerli ve güzel haberleri görmek sevindiriyor beni. O anlamda teşekkür ederim. Ve hemen de istersen başka bir ek bir şey yoksa sondaki habere geçebiliriz.
Şunu belirteyim sadece. Bu otobüs dediğim gibi TEMSA'nın Adana'daki fabrikasında üretilecek. 2024 yılında ilk prototipi göreceğiz. Şu an ortada böyle bir araç yok tabii ki. Dediğim gibi sadece haber var. Ama 2024 yılında ilk prototipi göreceğiz ve 2025 yılında seri üretime geçilecek. Yani çok
kısa bir zaman var bu arada. Yani evet, böyle bakarsan.
Umarım Türkiye'de de görürüz yani. Türkiye'de bu araçların kullanıldığını, hani böyle sıfır emisyonlu, bataryalı elektrikli olsun ya da hidrojenli olsun. Özellikle ben hidrojenli yakıt hücreleri çok merak ediyorum.
Kesinlikle.
Hani bu araçların Türkiye'de aktif olarak kullanılmasını isterim yani. Özellikle böyle şehirler arası veya şehir içi ulaşımda.
Yani bu çevreci meseleye geldiğimizde aslında bu senin söylediğin hidrojen enerjisiyle çalışan araçların daha doğru bir çözüm olduğu konusunda bazı konuşmalar var tabii. O anlamda daha da iyi. Böyle bir gelecek vari bir konuyu hem de kısa vadede konuşmamız, yani 2024'te yapacak, 2025'te de çıkacak. Bence Türkiye'de mutlaka olur. Olmamasına şaşırırım. O yüzden olsun ama sevindirici bir haber. Böyle göğsümüzü kabartan meseleler burada olması. Burada bu işin iki tarafı var. Yani şöyle, bir tanesi bu dışarıdan da gelse birileri yapsa bunu burada. Bir ister istemez bir teknoloji transferi, bununla ilgili bir bilgi birikimi oluşuyor. Know-how oluşuyor. Bunun da burada olması orada olmasından çok daha iyi. O yüzden de bu tip haberlerin çok kritik bir değeri var aslına bakarsan. Gelecek için daha kıymetli, daha özel. Evet, sıradaki aynen haberimizde yine Türkiye'de satışa çıkan ve en çok aslında konuştuğumuz, yani en azından yollarda konuştuğumuz, çünkü fiyat bandı nedeniyle Clio ve Renault'un Clio'su Fiat'ın Egea'sını çok konuşuyoruz. Bu seferki haberimizde Fiat'ın ve Egea'nın bu limited özel serisiyle ilgili.
Evet.
Nedir bu? Neden özel seri? Ne var? Nesi özel bunun, Barış'ım?
Şöyle, aslında limited donanım seviyesi gibi bir şey. Hani Egea'da işte Easy Paket, Launch ya da en üstte Launch vardı şimdiye kadar. Onun da üstünde limited olarak bir donanım seviyesi konumlandırılacak. Bunların da aslına baktığımızda teknik olarak herhangi bir değişiklik yok. Sadece tasarımsal açıdan bazı dokunuşlar var. Bazı özel renkler, renk kombinasyonları, jantlar. İşte hani bunu biraz daha diğer Egea'lardan ayıran tasarım detayları mevcut. Nedir onlar? Mesela işte bu arada bu limited donanım seviyesi sedan ve cross, Egea Cross'ta sunulacak. Zaten baktığımız zaman işte sedanda siyah gövde rengiyle, cross versiyonda ise böyle orman yeşili adı verilen yeni lansman rengiyle karşımıza çıkıyor. Ben böyle özellikle cross'u biraz daha beğendim açıkçası. Onda böyle hani ondaki yeni renk tasarımı böyle daha oturmuş gibi geliyor.
Oturmuş, bravo, bravo. Ya bu mu yoksa bu mu diye baktığında net olarak yani cross.
Evet, cross'ta evet, daha tatlı duruyor bence, daha güzel duruyor. Böyle ön panjurda farklı bir renk teması var. Ufak ufak böyle hani bakır renkli detaylara yer verilmiş. İçeride iki modelin iç tasarımında da böyle kahverengi deri yüzeyler mevcut. Güzel olmuş böyle siyahla kahverenginin karışımı, klasik bir görüntü yaratmış. Hem kapı içlerinde, hem konsolda, hem de koltuklarda. Bence hoş detaylar. Dediğim gibi sadece tasarım tarafında, hani teknik tarafta herhangi bir değişiklik yok. Bunlar da işte ön konsolda dediğim gibi kahverengi eko deri adı verilen döşemeler mevcut. Geri kalanlar standart özellikler, 10 inç tablet ekran, kablosuz şarj gibi. Aslında launch donanım seviyesinde bulunan birçok özellik bunlar da mevcut. Ve tabii ki Fiat Connect de bu limited serisinde standart olarak sunuluyor. Şöyle Fiat'a gelecek olursak tabii ki en önemlisi ülkemiz şartlarında Fiat. Eylül ayından itibaren satışa sunuluyor bu versiyonlar ve sedan versiyonla birlikte 879.900 TL'den başlıyor. Ben Fiat listesine baktım. Bültende en üst yer almıyor ama.
Ha, okey.
Fiyat listesinde işte cross versiyonun en üstüyle beraber 1.330.900 TL'ye kadar bu limited özel serinin fiyatları çıkıyor.
Tabii senin söylediğin şey burada kritik, yani tasarımsal bir konudan bahsediyoruz. Zaman zaman otomobil firmaları böyle şeyleri seviyor, yapıyor. Fiyatta çok büyük bir fiyat olarak, yani fiyat markası değil de fiyat olarak çok büyük bir farklılık yoksa daha keyifli olabiliyor tabii, özellikle sevenleri için. Yani zaten bu arabayı alacak, atıyorum ben işte 80-90 bin lira, yeni döneme göre konuşuyorum. 80-90 bin lira daha fazla vereceğim ve daha farklı, daha işte özelleştirmiş bir otomobil alacağım deyince hoş olabiliyor. Bu eskiden beri tabii bu tip uygulamalar var. Şeyde böyle bakınca bana göre de bu arada cross hakikaten çok böyle bu renge oturmuş, daha güzel görünüyor. Şurada baktığım zannediyorum cross olan. Mesela işte burada bir turuncu ekleme yapmışlar dediğin gibi. Fiat logosu büyük olarak önde, ortada yer alıyor. Gene gri renk orada, işte şurada olduğu gibi gri renklerle böyle bir ve farın aydınlatması ile enteresan güzel bir hava oluşturmuş. Çok tatlı olmuş diye görünüyor. Cross'la ilgili bu arada fiyat bir dönem otomobil ararken cross deyince aklıma geliyor hibrit versiyonu yüzünden. Burada Koz Yatağı'nda bir Fiat bayine gittik. Neydi şu meşhur şey zaten. Fiat'ın en büyük bayisi galiba. En büyük bayilerinden şeyde de var. Mecidiyeköy'de de vardı. İnadına şimdi adı da aklıma gelmeyecek. Devasa bir bayi. Yani normalde dediğim gibi Fiat'ın en büyük işini yapan bayilerden biri. Oraya gitmiştik. Orada işte bakıyoruz araçlara falan. Bir kimse gelmedi. Soracağız hani ya kim bakacak bize falan filan. Biz işte araba soracağız edeceğiz. Ailemle gitmiştik. Bir süre sonra birisi adıyken birisi bakabilir mi, yardımcı olayım böyle böyle hani bir soralım edelim falan diye. Ya işte geldi birisi böyle. Ya buyurun hoş geldiniz falan. Hoş bulduk. Ya biz işte bir şey yapacağız, araba alacağız ama hani bakıyoruz. Araba almak istiyoruz. Nedir fiyatlar falan filan. Şu an arabamız yok. Direkt şey. Ha peki tamam, araba yok ya, ama yani gelecek mi, sonunu alabiliyor muyuz falan filan. Gelebilir yani, işte olabilir. Ben size satış mühendisliği birisini yönlendirdim demişlerdi. O işte beyefendi geldi. Baktı falan, ben dedim ki tamam bilgi alalım o zaman. Yani hani madem sonra gelebilir, sonrası için bilgi alalım. İşte hiçbir şey söyledi yok. Bir tane ben de hibriti gördüm. Ya dedim ha hibrit varmış burada. Nasıl, bunun özellikleri nedir diye bir sordum. Hibrit o işte dedi.
Hibrit işte yani.
Hibrit dedi. Aa dedim öyle mi, çok güzel. Yani zaten arabanın her yerine yazmışsın hibrit diye. Yani. Biz de tam onu anlıyoruz ya. Bize bir şey söyle. Hani orada gelmiş. O zaman anladık ki ya bu hani tabii araba bulunmuyor. İşte gelmiyordu araba, çok az falan ya. Artık satmayla ilgili bir dert yok ya adamlarda.
Evet.
Yani maalesef. Geldim. Yani bazısı tabii, hepsi böyle değil ya. Ben sonradan başka yerlere gittim. Çok ilgilenen, fiyat için demeyeceğim, başka gene PSA'nın başka bir markasına gitmiştim. Konuştuk biliyorsunuz yani, Citroen'e gitmiştim. Çok ilgili, çok güzel insanlarla karşılaştım. O yüzden oradaki tutum hani şey, şimdi sen böyle söyleyince işte o da hibrit işte ya falan böyle yap. Tamam bu da cross işte falan, öyle öyle bir şey mesela. Öyle anlattığını düşün. O geldi aklıma.
Var
çok Ege, gene Ege yani. Yani. Bu dediğin diğer versiyonu mesela çok tekrar ekrana getireyim. Siyah Ege gibi olmuş. Hani böyle sanki öyle bir şey hissettirmiyor, senin söylediğin özel bir şey hissettirmiyor. Siyah renkli bir Egea gibi görünüyor ama diğerinde o hava var. Dediğin çok doğru. O oturmuş. Tabii hatchback her zaman böyle bir şeyi var. Böyle bir havası var. İç tasarım bana göre biraz sanki, ya çok gördüğümden mi bilemiyorum ama sanki biraz böyle artık bir güncelleme gelse mi gibi hissettiriyor bana. Özellikle mesela şeyde şu direksiyon tarafında bir güncelleme gelse, bir tasarımsal bir şey gelse gibi hissettiriyor bana. Çünkü belki de taksilerde çok karşılaştığımız için de olabilir. Evet. Hani hep gördüğün, hep o bildiğin arayüzü. O yüzden biraz şey geldi, sanki başka bir şey daha olmalıymış gibi geldi. Onu böyle söyleyebilirim. Evet, o zaman istersen sıradaki haberimize geçebiliriz sevgili Barış. Evet. Bakalım sırada ne varmış, bakıyoruz. Egea'dan sonra bu sefer bir Almanya'ya doğru ilerleyelim diyorum. Ne dersin?
Evet, şöyle bir Volkswagen ID.X performanstan bahsediyorsun.
Bahsedeceksin. Sanırım. Evet, aynen öyle.
Evet, biliyorsun abi şöyle, Volkswagen yavaş yavaş artık elektrikli otomobillere adım atıyor. Yani ID3'ü gördük.
Yavaş yavaş mı atıyor? Çok haksızlık oldu bu yavaş yavaş atması.
Üzülecek ya şöyle yavaş yavaş diyorum. Neden biliyor musun? Çünkü yani hiç Türkiye'de böyle bir seçeneğe yer vermemesi.
Güzel. Beni Türkiye açısından anlıyorsun. Güzel, tamam.
Evet. Şu an yani birçok markası, birçok modeli var. Elektrikli, %100 elektrikli ama hala birçok marka, özellikle Çinliler ya da işte Citroen olsun, Peugeot olsun, birçok elektrikli otomobilini Türkiye'ye getirmişken Volkswagen tarafında hala böyle bir adım yok. 2024'te büyük ihtimalle başlayacak bu adımlar. Ama hala böyle bir şey yapılmamış olması beni üzen gelişmelerden bir tanesi. Çünkü SUV tarafında olsun, işte ID.3 hatchback tarafında olsun elektrikli modelleri var. Umarım hani böyle yakında Türkiye'de de görmeye başlarız. Şimdi ID.X Performance da tasarımından anlaşılacağı üzere ID.7 elektrikli sedanı temel alıyor.
Pek güzel bir araba.
Kısa süre önce tanıtılmıştı. Hatta şey diye konuşmuştuk. Zaten Passat sedanı bitiriyor. Avrupa ve Amerika'da bitirdi daha doğrusu. Passat'ın %100 elektrikli araç pazarında devamı niteliğinde bir sedan olarak değerlendirmiştik ID.7'yi. Tasarımı beğenilir beğenilmez. Çok böyle hani Passat'ı beğenenler, sevenler tarafından çok hoş karşılanmayan bir model oldu. Bu ID.X Performance da onun temel alan biraz daha performanslı bir konsept. Böyle başlıkta da belirtildi.
Belli. Bağırıyor. Ben performans otomobiliyim diye bağırıyor zaten. Evet.
Evet. Çok böyle hani teknik detayları belli değil ama daha çok Volkswagen hani ID.7'nin performansını yapsak nasıl görünürdü gibi bir çalışma ortaya koymuş. Ve 550 beygirlik bir güç aktarma sistemine de sahip olduğunu ekstra belirtmiş burada. Neler var? Bence güzel, agresif bir tasarım olmuş ID.7'ye göre.
Kesinlikle. Çok böyle onunla Civic gibi bir şey hissettim ben bu arada. Onunla Civic'te de bir agresiflik var ya, böyle aşırı agresif hatta.
Aynen öyle. Güzel, agresif, doğru dedin. Agresif bir tasarım var. Özellikle ön tarafta böyle alt tarafın komple siyah olması, daha büyük hava girişlerine yer verilmesi ve en altta da Volkswagen'in modellerinde böyle GTI'ya atıfta bulunan, gönderme yapan kırmızı şeritlerin bulunması güzel detaylar olmuş. Aynı şekilde yan tarafta da böyle daha geniş çamurluklar, o siyah eklentilerle beraber ve büyük jantlar güzel durmuş. Bence güzel bir görünüm sağlamış. Bunlar hep tabii ki aerodinamik açıdan katkı sağladıkları için otomobilin performansına da katkı sağlıyor. Çünkü elektrikli otomobillerde her zaman söylüyorum, aerodinami çok önemli. Menzil için çok önemli. Ne kadar tabii ki bu hava sürtünmesi iyi olursa aerodinamik açıdan menzile de katkısı o kadar yüksek oluyor. Ve şöyle de söyleyeyim, normal ID.7'ye göre 60 mm yere daha yakın bir süspansiyona sahip. Bu da tabii ki aerodinamisini etkileyen özelliklerden bir tanesi. Özellikle arka tarafta böyle ben daha agresif bir görüntü oluşturulmuş. Bu büyük kanatla, spoilerla beraber. Evet. Ben en çok onu beğendim. Ve alt tarafta yine çok büyük, böyle nasıl diyeyim, geniş, otomobili daha geniş gösteren füzörler yer verilmiş. Evet. Bunlar çok güzel olmuş. Mesela burada ben ID.7'ye bakarken arkadaki boydan boya uzanan stopları da çok beğenmemiştim açıkçası. Biraz gözüme abes görmüştü ama şu görüntüde özellikle otomobilin arka tarafını gösteren biraz hafif karanlık bir görüntü var. Sen de açmışsın zaten burada.
Evet, aynen.
Burada açıkçası stoplar bile gözüme çok güzel göründü.
Evet, logo da tatlı duruyor. Logoyu bu arada söylediğimizden beri logoyu artık o farın bir parçası olarak daha çok görmeye başladık farklı modellerde. İlk bir haber vermiştik. Hatırlıyorum işte logoda yer alıyor falan filan diye bir şey demiştik. Şimdi artık sık sık bunu görüyoruz. Herhalde daha çok göreceğiz.
Daha çok göreceğiz. Yani Volkswagen ya da diğer markalar bunları daha çok elektrikli otomobillerde yapıyordu. Aydınlatılmış logo. Yeni nesil araçlarda yapıyorlardı. Mesela işte Volkswagen buna şeyi de dahil etti. Avrupa'da Touareg modelinde aydınlatılmış arka logoya yer vermeye başladı gibi gibi. Artık bunlar yavaş yavaş göreceğimiz detaylar gibi geliyor.
Evet. Güzel. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Gayet şık, gayet heyecan verici bir araç. Elektrikli otomobillerde yani işte senin dediğin, en başta söylediğin zaten doğru. Yani bunun çeşitlerini bile çıkartıyorsun. Hani onları bile var artık, spor modelleri falan. Türkiye'de de bu olsun. Onlar da bir şey bekliyorlar mı bilemiyorum ama umarım bir an önce tabii. Ya işte bu çok rahat satmak meselesi de bazen galiba sorun. Yani onlar da şu an belki de satış performanslarından hiç gerçi değiller. Almanya'da şurada burada belki yani AB üyesi ülkelerde belki bu işte satışlarda şey dert olacak zamanı biz çok daha sonra göreceğiz belki de. O yüzden bilemiyorum bu yüzden mi ama daha çok model tabii ki insan görmek ister. Şöyle bir aracı Türkiye'de görmek ister. Elektrikliyken vergisi böyle yine gerçi vergisi de artar. Geri aldım ben. Şu an bir şey söylemiyorum. Geri aldım. Özür dilerim.
Ya bunun farklı sebepleri olabilir. Nedir?
Abi olur da şimdi bu arabayı nasıl ne yapacaksın yani? Hani o vergi paketinden şey olmasın diye böyle bir gücünü kırpıp edip de verirsen de buraya gelince de bu sefer diyeceğiz ki yani dışı spor otomobil, içi ihtiyar delikanlı mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Öyle bir şey olacak.
Ya tabii ki böyle bir versiyonun ülkemize gelmesi zor. Gelse de zaten en yüksek vergi diliminden girer ve hani satışları niş bir otomobil olur.
Doğru. Bu arada senin söylediğin açılardan fotoğrafları çok güzel. Mesela şu da çok tatlı görünüyor. Çok agresif bir otomobil oldu. Çok net yani. Abi çok hakikaten yani sportif için yapılmış. Yani bu arabayı al, Nürburgring'e git, orada dolaş. Yani işte böyle arabanı dene falan tarzında bir araba yapmışlar gibi görünüyor. Tatlı. Evet. Umarım farklı modelleri senin başta söylediğin üzere Türkiye'de de görürüz diyorum. Heyecan verici görünüyor. Evet, Barış Bey, otomobil bataryası ile ilgili bir haberimiz var. Detaylarını evet, senden duymak isteriz.
Ya şimdi bataryalar biliyorsun elektrikli araçların hayati organlarından bir tanesi. Hatta en önemli organlarından bir tanesi. Çünkü batarya ne kadar verimliyse, batarya ne kadar güçlüyse sana sunduğu güç ve menzil de o kadar iyi oluyor bir elektrikli aracın. Ama tabii ki şimdi bataryalar büyüyor otomobillerde, elektrikli araçların genelinde. Menzilin arttırılması için, ama tabii ki bu bir yandan da ağırlık artışı oluyor. Çünkü yani elektrikli otomobiller içten yanmalara göre ağır. Neden? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte 500-600 kiloluk bataryaların yer alması bünyelerinde. Bunların hem bir yandan verimliliğini arttırırken işte ağırlığını ve boyutunu da daha kompakt ve hafif hale getirmek çok önemli. Burada Stellantis'in bir çalışması var. Otomobil bataryalarını %50 daha hafif hale getirecek şeklinde bir haberimiz var. Güzel bir hamle. Bence bu böyle bir çalışmanın yapılması elektrikli otomobiller açısından çok iyi olur. Umarım başarırlar, çünkü artık özellikle bataryalar tarafında sürekli bir haber okuyoruz. İşte bataryalar daha verimli oluyor. İşte X marka 5 dakikada yüzde bilmem kaç şarj imkan veriyor. Böyle bir batarya geliştiriyor. Birçok böyle bu tarzda haber görüyoruz, gelişme görüyoruz, ama hani gerçek hayata
bunu, ne kadar yansıyacak?
Evet, ticarileştirebilenlerin sayısı çok az ya da yok gibi bir şey. O yüzden umarım Stellantis de burada hani bu hedefini gerçekleştirir ve daha hafif bataryalar görürüz. Daha hafif bataryalar, dediğim gibi, hani elektrikli otomobillerin zaten daha hafif olmasını ve dolayısıyla daha küçük bir kapasiteye sahip olsa bile daha uzun menzil sunmasını sağlayacaktır bize. O yüzden umarım bu çalışmayı başarıyla tamamlarlar.
Dilemma dediğimiz bu ironik bir durum söz konusu. Yani büyüt, pilin sayısını arttır, ağırlık artıyor. İşte pilin sayısını azalt, menzil düşüyor. Böyle ikisinin arasında tatlı bir yerde birleştirmen gereken veya teknolojiyi kullanarak çok daha iyi çözümler sağlaman gereken bir alan. Zaten işte zaman zaman o haberleri görüyoruz. Hem donanım haberde hem de başka kaynaklarda da görüyoruz. İşte yeni pil teknolojisi çıktı. İşte çok daha çabuk şarj olacak. O yüzden de şöyle olacak, böyle olacak tarzında. Henüz bunların hayata geçtiğini senin de söylediğin gibi görmedik. Yani şunlardan birinin olması lazım. Ya öyle bir pil çıkartacağız ki çok uzun pil ömrü olacak. Menzil sağlayacak dolayısıyla. Yani iyi kapasite sunmuş olacak. Çok iyi bir kapasite sunması gerekecek. Ya da bu doldurma işini, şarj etme işini çok hızlı ve çok kolay hale getirecek bir durum lazım. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir video izliyordum. Elektrikli araç kullanan birisi deneyimlerini anlatıyordu. İşte şuraya giderken hiç zorlanmadım. Hatta bayramda bile şöyle yaptım falan diye anlatıyordu. Ve bayramda bile bir elektrikli işte şarj ettiği yerde zorlanmadığını anlatıyordu. Fakat şimdi bugün gibi düşünürsen eğer, yani biz bunları evde şurada burada şarj etmeyip de istasyonlarda şarj edersek sürekli. Bugün gibi düşünelim. Yani benzin istasyonuna gittiğin gibi elektrik doldurmaya gittiğin zaman bence bugünün senaryosu aynı olursa ve bu işler gelişmezse zaten sıra kaynar yani. Hani öyle böyle de sıra olmaz istasyonlarda. Zaten yarım saatte şarj ediyorsan, diyelim ki yarım saatte %20'den %100'e ulaşabiliyorsun veya %80'e ulaşabiliyorsun gibi bir şey. Yarım saat kimseyi bekleyemez. Yani burada pompayı attık, dolduruyorsun. O hani zam gelecek günlerinde istasyonlar nasıl bir düşün. Onun işte bir tatil versiyonu düşün. Yani işte kilometrelerce bilmem ne kuyruğu olur yani. O yüzden çok gerçekçi değil şu an bunun hayata geçmesi. Herkes elektrikli otomobile geçsin. Geçmiş olsun yani o zaman. Ya evinden atacaksın işte kabloyu aşağıya. İşte aşağıya park etmedim de işte alt mahallede park yeri buldum. Tamam, kabloyu oraya götürecek halinde yok. O yüzden bunun bir gerçekliği şu an için en azından Türkiye açısından veya bizim gibi ülkeler açısından pek mümkün değil. Bana göre Avrupa'nın birçok ülkesinde de çok mümkün değil. Yani Londra'da yaşayan adam için de bu bence çok yine mümkün değil. Yani adam şehir merkezine bir araba sokarken ekstra para ödüyor. Kaldı ki böyle bir şey yapacak. Tabii ki onların daha hani şu an oturuyor o sistem belli ki ama bizim için çok daha zor. Yani o pek zannetmiyorum. Neyse. Teşekkür yani, ediyorum bunun için de. Yani umarım o işe yarar. Umarım bu anlamda iyi bir şeyler yaparlar. Yani hafifleştirmenin dışında çok daha büyük geliştirmelere ihtiyacımız var. Pil açısından baktığımızda telefonlar olsun, başka cihazlar olsun. En önemlisi madem karbon nötr yapmayı istiyoruz, elektrikli olsun istiyoruz. İşte otomobillerden bu karbondioksiti silmek istiyoruz. O zaman daha bence Toyota'nın o anlamda seninle konuştuğumuz konu büyük önem taşıyor. Dünya buna ne kadar hazır sorusunun cevabı şu an bana göre Toyota'nın düşündüğü açıdan doğru. Yani çok da net değil. O şey eleştirisi bence haksız bir eleştiri. Ya işte Toyota hazır değil de o yüzden istemiyor bunu. Ya adam zaten hibritin neredeyse mucidi gibi yani. Hani baksan hani elektrikliye giden yolu açan şirket gibi. Nasıl ona hazır olamaz yani? Mutlaka hazırdır. Yani belki değildir biliyor ama hazır olsa bile, hani hazır değilse bile zaten dünya da hazır değil ki gerçekçi olalım yani. Türkiye hazır değil yani. Türkiye derken söylüyorum ama Türkiye iyi bir pazar olduğu için de söylüyorum. Evet.
Bu arada peki, Toyota'nın da 2027'ye yönelik böyle elektrikli araç tarafında büyük planları var. 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunma gibi büyük planları var. Yani yavaş yavaş aslında bu şeyinden vazgeçip yani bunu söylüyor Toyota. Elektrikli araçlara hazır değiliz diyor. %100 elektrikli araçlara hazır değiliz derken tamamen onlara geçmeyelim. Yanında hibrit de olsun, farklı seçenekler de olsun. Tamamen %100 elektrikli araçlara hani yüklenmeyelim tarzında açıklamaları var. Buna ben de biraz katılıyorum ama çalışmaları da yok değil. Dediğim gibi 2027'ye yönelik büyük planları var, büyük çalışmaları var. Bakalım ilerleyen yıllarda bunu da göreceğiz. Az önce bir şey söyledin bataryalarla ilgili. Hatta iki şey söyledin. Ben bunun ilkine katılıyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Bir batarya, bir otomobilde batarya kapasitesinin arttırılmasından ziyade o bataryanın şarj hızının, desteklediği şarj hızının yükseltilmesi ve şarj süresinin azaltılması çok daha önemli. Çünkü kapasiteyi arttırdıkça araca ekstra ağırlık ekliyorsun. O ağırlıkla başa çıkabilmesi için gücünü arttırman gerekiyor. Bunların hepsi belli bir maliyet ekliyor araca. Ama sen şarj süresini ne kadar kısaltırsan, bunun üzerine çalışırsan, atıyorum yani bataryayı 10 dakikada %20'den %80'e doğru şarj edebildiğini düşün. 10 dakikalık hiçbir şey yani. İn bir kahveni iç, şöyle bir bacaklarını aç, bir dolaş sağda solda. 10 dakika geçti zaten. O yüzden 10-15 dakika bence çok çok yeterli bu durumda.
%100 katılıyorum, çok doğru. O yüzden bunu da görmeyi de ümit ediyoruz. Bakalım, umarım bu günleri daha yakında daha hızlı bir şekilde görürüz. Çünkü istek belli ki bu işte içten yanma otomobilleri silmek. Ha, yani böyle giderse Avrupa Birliği eğer Çinleri durduramazsa da yok ya biz gene içten yanmalarla devam edelim diye gelirlerse bir gün o zaman da şaşırmayacağız yani. Onu da söyleyeyim. Çin mahallesi meselesi bütün dünyanın işte tabii Amerika sayesinde bence. Bütün dünyanın belki de gündemi haline geliyor. İşte otomobilde böyle, telefonda şöyle. İşte yeni olan yeni teknolojilerde hayatımızda en çok yer alan noktalarda Çin'le ilgili bir istila söz konusu muhabbetini zaten senle de otomobili konuşmuştuk. Ama bu telefon tarafında da böyle. Yani hayatımızda en çok kullandığımız şeyler telefonlar, otomobiller. Daha nereye ne yapacaksın başka ne kaldı bilmiyorum. Televizyonlar olabilir belki ama o da tartışmalı yani artık televizyonlar ne kadar hayatımızda var. Ya en azından var da işte Netflix ile şunu bununla yani evet. Bunlarla var. O yüzden hani bunların her birinde Çin'in istilası söz konusu. Vaktinde işte Japon malı dediğimiz şeyleri belki de yakında Çin malı diye, yani yakında derken orta vadede Çin malı meselesine geleceğiz. Bilemiyorum. Enteresan bir savaş devam ediyor. Şimdi son haberimize geliyoruz. Son haberimiz aslında bizim daha önce anlattığımız fakat bugün yani bugün senin haberine konu olan şey artık ne oldu diyorum ve ekrana veriyorum. Ne olduğunu seyircilerimiz hemen görecek. Buyursunlar.
Evet, yeni Peugeot 3008 ilk olarak E3008 formunda isimli %100 elektrikli formunda karşımıza çıktı. 3008'in artık yeni neslinde zaten bambaşka bir otomobile evrileceğini konuşuyorduk. Bununla ilgili teaserlar da çıkıyordu, ipuçları da çıkıyordu. Şimdi artık tamamen karşımızda böyle son dönemin modası haline gelen kupe SUV ya da fastback SUV tarzında bir gövde tipiyle karşımıza çıkıyor. Farklı bir görünümü var. Açıkçası hani her zaman söylüyorum, bazı tasarımlar vardır ya, ya da böyle gövde tipi olarak ya sev ya nefret et tarzında. Bazı kesim çok sevdi. Bazı kesim gerçekten hani bu nasıl bir tasarım tarzında yorumlarda bulundu. Ben özellikle ön tasarımını çok sevdim. Çok. Ön tasarımı eski modele göre biraz daha farklı. Böyle hani çerçevesiz, neredeyse aracı böyle daha geniş gösteren bir panjur. Ondan sonra bu farlarda üçlü aslan pençesi şeklinde tasarım, ki ince farlarda da bu tasarımın devam etmesi, bir bütünlük oluşturması çok güzel bir görüntü
aslan oldu. Aslan pençelemiş böyle gerçekten.
Evet, çok güzel bir görüntü sunmuş. Sadece tasarımda eleştirebileceğim şu var. Fastback tasarımı sanki 408'e daha güzel oturmuş da 3008'e biraz oturmamış gibi geldi bana. Önden arkadan fotoğraflardan da olabilir, fotoğraf açılarından da olabilir ama önden arkadan biraz daha basık durmuş. Biraz daha böyle
Toyota'nın CHR'ı gibi mi diyorsun acaba?
CHR farklı. CHR aslında çok dinamik duran bir model. Hani onda
bir şey var yani, onda da bir basıklık muhabbeti mesela vardır yani, öyle bir şey söylerler. Arka tarafta mesela bir basıklık konusu var. Acaba yani içinden mi dıştan tasarımdan mı kastediyorsun?
Dıştan tasarım olarak söylüyorum. Hani böyle
tabii içini görmek lazım, bilemedim evet.
İncelemiştik. O da böyle fastback yükseltilmiş, evet. Fastback tasarımı bir gövde tipine sahip ama mesela onda yandan baktığında otomobilin proporsiyonu bu fastback gövde tipine tam oturmuş gibi görünüyor. Uzun bir araç, uzun bir otomobil ama 3008'de biraz sanki önden arkadan proporsiyon olarak sanki bu fastback tasarımına biraz oturmamış gibi görünüyor. Hafif biraz eğreti durmuş gibi görünüyor. Ben genel tasarım olarak beğendim. Sadece bu proporsiyon olarak dediğim gibi fotoğraflardan da kaynaklı olabilir ama biraz farklı geldi gözüme.
Anladım. Dediğin gibi incelediğimiz araçta da söylemiştim bunu. Hani arka tarafa oturduğunda biraz daha ferahlık bekliyorsun diye konuşmuştuk bunu beraber. Burada sanki baktığımda mesela CHR'la karşılaştırırsam bu arada bunu da tabii hani aynı otomobil demek istemiyorum. Fakat burada buradan baktığında arka pencerenin daha yüksek, daha ferah olduğunu görüyorum. O evet. Yüzden bilemedim şeyi. Dışarıdan öyle görünmesi belki sorun olmayabilir bu açıdan şey olarak. Şimdi bu arada içi falan çok güzel otomobil. Yani çok fütüristik çok bir gerçekten havası var.
Özellikle iç mekanı güzel.
Yani şu şey gibi yani ne diyeyim, hani hep verilen örnek uçak kokpiti gibi yani böyle baktığında.
Evet. Tamamen yeni nesil bir kokpit. Panoramik evet. iCockpit adı verilen. Biliyorsun Peugeot zaten iCockpit uzun zamandır birçok modelinde gördüğümüz bir tasarım. Beğenilen bir tasarım. Artık panoramik iCockpit'e geçti 3008'le beraber. İlerleyen süreçte yeni diğer modellerde de göreceğiz bunu. Bu panoramik iCockpit tamamen işte sürücü odaklı bir tasarımı var. Ekranlar sürücüye dönük, işte orta konsolda sürücüyle ön yolculuğu ayıran bir bölüm var. Orada da kontroller var. Üst taraftaki bitişik sanırım 24 inçlikti. 24 inçlik kavisli panelin altında iToggle var. Sürücünün kontrollere, sık erişilen kontrollere daha kolay erişmesi için. Bence çok güzel bir tasarım var. Burada benim tek beğenmediğim detay böyle şey olmuş. Vites seçiciyi de biraz böyle orta konsoldan alıp üst tarafa yerleştirmişler. O biraz garip ama göz alışınca normal gelir mi? Gelir gibi.
Yani ben de oraya alacaklarına yani orada gerçekten garip durmuş bu arada. Katılıyorum. Şimdi sen söyleyince baktım. Hı hı. Orada bence de garip durmuş. Çok elinin altında olması gerekmez evet ama yani bu kadar da böyle hani şeyde olması yerine belki direksiyonda daha önce konuştuğumuz gibi olması daha mı iyiydi? Tabii görmek denemek lazım ne kadar yakın ama çok yakın olman lazım sürekli elinin altında. Ha yani böyle elini uzatırsın yaparsın düşünüyorum şimdi şöyle kullanıyorsun şuradan bir yapacaksın bitecek ama yani orada tuş olarak olması buradan bakın şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışayım bir bakalım acaba öyle görebileceğiz mi? Bakın işte şurada yani böyle bakınca hani bu kokpitte şöyle değiştireceğim bir şey böyle şöyle yapıp değiştireceğim bir şey pek hoş gelmiyor yani
orada biraz eğrisi durmuş evet.
Evet eğrisi durmuş böyle bakınca hani orada düğme olsa böyle basmıyorsun mesela düğmeye bastın belki daha bile iyi olurdu gibi görünüyor tabii şu an bunu deneyimlemedik ama buradan bakınca sana hak veriyorum. Hakikaten şey çünkü böyle bir tasarımda hani böyle yenilikçi bir tasarımda dediğim gibi yani şuradan baktığın zaman işte sürücüde sürücüye ayrılmış bir özel bir oda varmış gibi görünüyor. Hatta otobüslerde de var ya böyle işte şey onlara özel bir alan vardı kaptanlara. Yani o kaptan havasını verecek bir şey var. Az önce detaylı fotoğraflar var. Tekrar gelmek istiyorum oraya.
Teknik detaylarından bahsedeyim istersen biraz. Onlar da merak ediliyordur mutlaka. Dediğim gibi 3008'i ilk olarak %100 elektrikli formunda gördük. E3008. Bunda farklı güç aktarma seçenekleri mevcut. İlk seçenekte 73 kWh net kapasiteye sahip bir nikel manganez kobalt kimyasında batarya mevcut. Bunda ön aks üzerine entegre edilen bir tane motor var. 210 beygir güç, 343 Nm tork üretiyor. Yani bu versiyon önden çekişli. Bu kombinasyon 525 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor. WLTP normuna göre, Avrupa'da geçerli olan normlara göre. İkinci seçeneği aynı kapasitedeki bataryada bu sefer bir ek elektrikli motoru daha mevcut. Yani 4 tekerlekten çekişli bir versiyondan bahsediyoruz. Tabii ki bunda güç toplam güç 320 beygire kadar çıkıyor. Ama ilginç bir şekilde aynı batarya ve daha yüksek güç olmasına rağmen Peugeot burada yine menzili 525 kilometre olarak açıklamış. Bu bana oldukça ilginç geldi. Hani bilmiyorum daha fazla güç var, ekstra bir motor var, batarya kapasitesi aynı. Hani menzil nasıl yine 525 kilometre olarak kalıyor? Burada ilginç bir detay.
Enteresan. Bir belki evet. Evet.
En üst versiyonda ise uzun menzil versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Onda da 98 kWh net kapasiteye sahip bir batarya mevcut. Bundaki batarya oldukça büyük. Yani neredeyse 100 kWh'lik bir batarya mevcut. Bunda 230 beygir güç sunan yine 343 Nm tork aynı ama gücü 230 beygire yükselen bir motor mevcut. Bunda yine 4 tekerlekten çekiş opsiyonu yok. Sadece tek motor var. Ama en önemli özellik bu versiyonda uzun menzilin gerçekten hakkını veriyor. WLTP'ye göre 700 kilometreye kadar bir sürüş menzili vaat ediyor. Bunun olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Peugeot'un mevcut modelleri baştan içten yanmalı motorlu bir araç olarak geliştirilip sonradan elektrikli versiyona sahip olan otomobiller. Tabii ki böyle devşirme modeller olduğu için verimi de düşük oluyor. Onlarda biz zaten 400 kilometre, 400-450 kilometre bandını görüyorduk. Hatta yeni versiyonlarında doğru. Özellikle. Eski versiyonlarda daha da düşüktü. 300 kilometre, 350 kilometre civarındaydı. E3008'in bu kadar yüksek bir menzil sunabilmesi ise şuna bağlı. Sıfırdan ilk olarak bir elektrikli otomobil olarak geliştirilmesi. Yani bu %100 elektrikli bir otomobil deyip ona göre bir platform kullanılması. Stellantis'in STLA adı verilen bir elektrikli araç platformu üzerine entegre edilen ilk model. Bu da aslında tamam, neden bu kadar verimli olduğunu, neden bu kadar teknolojik bir araç olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor bizlere.
Evet, sen tabii anlatırken bir taraftan kulağım sende, bir taraftan da detaylara bakmaya çalışıyorum. Yani şu konsoldaki kumaş yapısı bir nevi hatta şimdi bugünlerin konusu iPhone 15'in yeni kılıflarında mikro dikişle yapılmış işte yeni kılıflar çıkarttılar. Biraz sanki onu da anımsadım ya böyle baktığında içeride tabii koltuklar falan çok güzel görünüyor ayrı ama şuralarda gördüğümüz o plastik yerine kullanılan bu, hatta bütün arabada da var bu, yani mesela şurada görüyoruz, deri yerine bunu kullanmasını merak ettim. Acaba nasıl bir sonuç verecek? Tekrar mesela işte görüyorsun şurada görüldüğü gibi mesela buralar yani leke tutar mı tutmaz mı, ya da işte belki plastiğin üstün böyle
gelen aslında... oluyor değil mi? Evet. Benim aklıma şey geldi, hani bu buralar nasıl temizlenecek, acaba silsen çıkar mı?
Ha falan. Mesela ya bir de belki de bunlar şey mi acaba, zaten böyle yani böyle görünüyor mu, aslında belki de plastik mi bilemiyorum yani şu an ben bir şey diyemedim. Yani
büyük ama ihtimalle plastik mesela... değil mi? Kumaş, çünkü markalar artık böyle hani sürdürülebilirlik açısından geri dönüştürmüş. Bravo. Kumaş tarzında ya da geri dönüştürmüş deri tarzında böyle malzemelere yer veriyor. Büyük ihtimalle bunlar dediğin gibi kumaş döşemeler. Benim de ilk yani, aklıma gelen böyle leke tutar mı acaba, nasıl temizlenir, evet, kolay temizlenir mi tadında bir şey oldu.
Yani tabii şimdi konsol tarafında çok lekeye bir şey, lekelik bir şey olmaz ama mesela kapı kolu daima hani risk içeren yerler. Şuralar evet. İşte risk içeren yerler. Hani bir şey içerken döktün ettin falan diye düşünüyorum. Hanımefendi hiç umurunda değil. Bak burada hiç öyle bir şey döker gibi görünmüyor. Bakıyor diyor ki sen bana mı diyorsun gibi baktı. Bir anda da bir şey diyemeyeceğim. Burada da hanımefendiye bakıyorlar. Temiz kullan diyor herhalde beyefendi. Burada yeni aldık falan diye. Neyse evet güzel görünüyor. Hayırlı olsun. Ne zaman görürüz Türkiye'de? Var mı öyle bir şey?
Yani şimdi Şubat 2024'ten itibaren Avrupa'da kademeli olarak satışa sunulmaya başlayacakmış. Büyük ihtimalle 2024 yılı içerisinde Türkiye'de de görürüz gibi geliyor bence bana. Evet, en önemli özelliklerinden bir tanesi de standart olarak tüm versiyonlarında ısı pompasına yer veriliyor olması. Isı pompası biliyorsun özellikle iklimlendirme tarafında elektrikli otomobillerin daha verimli çalışmasını ve menzilini, bu klimanın menzili çok fazla etkilememesini sağlıyor. O yüzden tüm versiyonlarında standart olması çok çok iyi benim için. Bir de dikkatimi çeken bir detay şu oldu.
Çok özür dilerim. TOG içinde bu arada ısı pompalı model diye bir şey konuşuluyordu. Bir eleştirilerden bir tanesi de buydu. Hani işte ısı pompası olan model daha iyi falan tarzda bir şey söylendi. Bilmiyorum böyle bir konu mu vardı diye ama bu dediğinin önemli olduğunu oradan da vurgulayarak söylemiş olayım. Buyursunlar.
Evet, evet. Isı pompası gerçekten elektrikli otomobillerde önemli. Mesela Renault Megane E-Tech'te sanırım Türkiye'ye gelen versiyonlarında, bazı versiyonlarında en azından ısı pompası bulunmuyor sanırım. Mesela bunlar önemli konular. Bu modelde standart olarak sunuluyor olması bence çok güzel bir gelişme. Bir diğer detay da dikkatimi çeken, yeni 3008'in bagaj hacmi 520 litre. Hani diğerinde klasik bir SUV'den önceki nesilde böyle fastback tasarıma geçiş yapılmış olmasına rağmen bagaj hacmi değişmemiş. Eskisinde de 520 litre, bunda da 520 litre. Çok ama güzel. 4 tekerlekten çekişli versiyonda 470 litreye kadar düşüyor. Tabii ki ilave bir motor var onda. Böyle bir düşüş normal. Ama eski nesle göre gövde yapısı değişmesine rağmen bagaj hacminin aynı olması bence iyi bir gelişme.
Sevdim ben arabayı ya. Güzel görünüyor. Yani bakalım gelsin şu yıllarda görelim bakalım nasıl olacak. Yine jantlar burada senin daha önce de dikkatini çektiğin gibi jantlar. Yine jantlar konusunda ekstra bir şey yapmış Stellantis. Özellikle Peugeot tarafında bunu güzel sürdürmeye devam ediyor. Evet. Böylece ne yaptık? Sonuna mı geldik olayın?
Evet, haberlerimiz bu kadar bu hafta.
Haberlerimiz sonuna geldik. Zaten hanımefendi de bir dakika, hanımefendiyi kapatayım. Hala kızgın, şey, sert bir bakış atıyor bize buradan. Evet, kapattık. 3008'i kenara koyduk. Peki, çok teşekkür ediyorum Barış'cığım. Ağzına sağlık. Her zaman olduğu gibi güzel bir özet oldu. Biraz uzun yoldan aldık bugün ama sevgili seyircilerimiz bize DH Plus'ta bu anlamda katlanıyorlar. Öyle görünüyor. O yüzden teşekkür ediyoruz kendilerine. İzledikleri için ayrıca teşekkür ederiz. Ben bu kalan kısmı sana bakıyorum. Benden çok daha güzel insanları davet ediyorsun diye kalan kısmı sana bakıyorum. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum.
Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Her zaman bize katkı sağlıyorsunuz. Beğeniyorsunuz videolarımızı. Bu gerçekten bize motivasyon sağlıyor. Videoyu beğendiyseniz tekrar bize YouTube'da beğeni atmayı veya kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi ihmal etmeyin. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.